Ruken'le Şimdi Anladım podcast'ime hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ruken. Burada sizi durduran ne varsa, özgürleşmek istediğiniz, sevgi adı altında yaptığınız, tam rahat edemediğiniz, sorunun nereden geldiğini bilemediğiniz yerleri konuşacağız. Bu güvenli alanda içinizdeki gerçek potansiyeli, hakikatinizi netlikle çıkaracak bilgeliği, araçları, teknikleri, pratikleri, öğretileri paylaşacağım ve yenilerini beraber keşfedeceğiz. Cesaret için elinizden tutacağım ve çözümlemek, özgürleşmek, gerçekleştirmek istediğiniz her alan için tek tek netlik yaratacağız. Bu aslında kendine dönüş yolculuğu, özüne, öze dönüş yolculuğu. Bir adım ileri, hep beraber. Güzel dinleyicim, hoş geldin. Burada olduğun için teşekkür ederim. Bu bölümden çok şey alacağına eminim. İsmini ne koydum bilmiyorum. Sanırım yine narsist suistimale uğradıysan bölüm 2 olarak yapmış olabilirim. Güzel dinleyicim Sibel'in, takma ismiyle Sibel'in, hiçbir soruyu soran kişinin ismini paylaşmadığım için burada ona Sibel dedik. Sibel'in sorularına yanıt olarak ikinci bölümü de yapmak istedim. Çünkü daha kapsamlı örnekler vererek gerçekten güzel işleyecek şekilde yapmak istediğim için ikinci bölümü yapıyorum. Bu bölümden çok fazla kişinin eğer dinlese gerçekten milyonların fayda sağlayacağını biliyorum. O yüzden sevdiğin, empatisi yüksek bir arkadaşınla da paylaşırsan çok sevinirim. Onun narsist bir suistimale uğramış olduğunu bilmene falan gerek yok. Türkiye topraklarında yaşıyorsa veya yakınlarında yaşıyorsa zaten çok büyük ihtimal empatisi yüksek, hassas bir ruhsa gerçekten çok iyi gelecektir bu bölüm. Şimdi biz Sibel dediğim güzel dinleyicimin sorusuna bir kısmına cevap vermiştik. Ama bu bölüm, önceki bölümü dinlemediysen zaten problem değil. Çünkü işlemediğim konular üzerinden gidip daha derinine ineceğim. Veya çok yüzeysel geçtiğim konuların daha derinine inmiş olacağım. Evet, güzel Sibel'in sorduğu sorunun içinde aslında önce kocasıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar, soru işaretleri, üzüntülerle ilgili bahsederken o sırada işte aslında hani olayı anlatırken en yakın arkadaşı diyeceği kişinin Sibel bir şeyleri fark etmeye başladığı ve sesini çıkardığı için en yakın arkadaşı dediği kişi onu engelliyor. Kocası sonra hiçbir şey olmamış gibi o arkadaşının doğum günü geldiğinde işte çok güzel mesajlar atıyor doğum gününü kutlamak için. Bunun aslında öncesi daha önemli ve eminim ki ben detayını daha bilmiyorum aslında ama okuduğum şeyden zaten anlamış oldum. Kabaca anlamış olmak o şeyi gösterdi bana. O bile yeterliydi. Yaşadığın şeyi büyük olduğunu gösteriyordu. Eşi, kocası bir kere Sibel konuyla ilgili, arkadaşıyla ilgili her sıkıntı yaşadığında, eve geldiğinde kafası karışık olduğunda, üzgün bir şekilde dolaştığında aslında buralarda kocanın görevi gerçekten present olmak ve senin duygunu takip etmek ve sana alan tutmak. Yani sağlıklı bir ilişkide budur. Örneğini görmesen de sağlıklı ilişkide budur Sibel'cim. İlişkiyi bu yüzden yaşıyoruz. Yalnız kalmamak için yaşamıyoruz. Hayatımız güzelken daha güzel olsun diye yaşıyoruz. Bunların içine gireceğim. Geçen bölümde eşinle ilgili olan bölüm konulara çok girmemiştim ve onu tabii ki de aileyle ilgili bağlamış olacağım. Sen böyle sıkıntı yaşarken evde vesaire eşin işte sen arkadaşınla ilgili sorun yaşarken ne yaptın o kıza deyip arkadaşını savunmak bile değil yani senin duygunu zaten bir kere görmemezlikten geliyor. Yani buraları zaten çok sıkıntılı konunun. Buralara gireceğiz şimdi. Burada amacımız birini suçlamak vesaire değil. Ben herkesi ruh olarak görüyorum. Ruh olarak baktığımızda kendimize en şefkatli yaptığımız şey bütüne en hayırlı olan şey. Eğer bunu ben defalar kere hayatımda görüyorum ve deneyimliyorum. Kendim deneyimliyorum ve etrafımda gördüğüm bütün hikayelerde aynı şey. Sen bir şeye maruz kaldığın zaman yani birinin yaptığı narsist bir davranış, narsist kişilik bozukluğu olmasına gerek yok. O yüzden narsist başlığı koyduğum zaman çok ihtiyacı olan bir sürü insan gelmeyecek. Çünkü ben bu kelimenin ne demek olduğunu gerçekten bilmiyordum. gerçekten bilmiyordum. Yani bunları anlamamız bazen işte eşimizle, karımızla, kocamızla, yakın arkadaşımızla oluyor. Ama ne yazık ki bu konular hiç konuşulmadığı için aileyle ilgili olan narsist yatkınlığın ne olduğunu konuşulmadığı, izin verilmediği için bilmiyoruz. Ama Türkiye'de yaşıyorsanız, Türkiye topraklarında bu podcast'i dinliyorsanız çok büyük ihtimalle ailenizde zaten en az bir tane narsist yatkınlık gösteren kişi var. Bir şekilde o veya bu şekilde, o şekil veya bu şekilde, o renkte veya bu dozda ve şu dozda veya bu alanda veya bu konuda ve şu tarzda ve şu hikayede ve bu yöntemle ve bu farklı yöntemle ve bu farklı altyazıyla ve bu farklı yarayı yaratmış olmanın dokunuşuyla yapıyor. O yüzden hikayeler önemli değil. Yani sorular sorduğunuz zaman birçok insana faydası oluyor dinlendiğinde. Çünkü yaşadığımız duygular hep çok benzer. Hikayeler farklı gibi gözükse de aslında bize yaşatılan duygular hep aynı, çok benzer, aynı ve aynı şeylere neden oluyor. Benzer şeylere neden oluyor. Farklı alanlarda veya hayatımızın tüm alanlarına yansıyor zaten bunun sonucu. Şimdi kocanla ilgili yaşadıklarını anlatmıştın. Ben sorduğum için aileyle olan şeylere ilgili söyledin. Bu podcast'te hep tekrarladığım şey, yetişkin ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız bencil diyeceğiniz, zor diyeceğiniz karakterlerle, büyük ihtimalle narsist yatkınlık var orada bunu diyorsanız, çok büyük ihtimalle yatkınlık var. Yani kişilik bozukluğu olmasına gerek yok. O tarz davranışları farklı alanlarda, belli alanlarda, belli insanlara uyguluyorsa narsist yatkınlığı oluyor o kişinin. Ve siz onun yakınıysanız zaten en çok etkisi sizin üzerinizde oluyor. Şimdi Sibel'cim, burada birkaç tane sorun var. Bir kere ben mesela direkt sorduğum bir soruyla ilgili önce konuşayım. Bir kere bir şey olmamış gibi davranmaya başladın şu anda. Kocanla ilgili evde bir şeyleri fark etmeye başladın. Çünkü sağlıksız bir şey olduğunu fark etmeye başladın. En yakın arkadaşın diyeceğin insana ses çıkardığında, yani yanlış bir şey, artık hani bir şeylerin farkına vardığın için, bir şey söylediğin için seni telefonda engelliyor. Burası çok sağlıksız zaten. Yani orada gerçek bir dostluk zaten yokmuş. Empatisi olan hassas bir insan sana ne yaşattığını bilmek ister. Sana ne hissettirdiğini bilmek ister. Suçluymuş, suçsuzmuş, bunlar önemli değil. Seni sevdiği için hani ben burada bir şey yaptım der. Yani onun canını yaktım ve bunu bilmek istiyorum. Ve düzeltmek istiyorum, tamire gitmek ister. Senin üzülmene zaten dayanamaz. Çocuksu bir şekilde engellemez vesaire. Şimdi orada kocanın sana zaten sen bu kıza ne yaptın diye olması vesaire. Sen bunları yaşamaya başladın. Bir yerde bir şey olduğunu fark ettin. Orada bir sağlıksızlık var. Ve şu anda eve gittiğinde artık belki umudunu da azaltmaya başladığın için, umudun daha az olduğu için alacağın tepkiyi ve hareketi biliyorsun. Bir şey olmamış gibi davranıyorsun evde. Bu kısa vadede doğru bir şey yapıyorsun. Yani çok kısa vadede şu anda kocanla bir kavgaya girmene vesaireye gerek yok. Sen kendi merkezini bulma niyetindesin. Şu anda merkezine gelme niyetindesin. Bunun için zaten sana önceki bölümde anlattığım, yani sinir sistemimizi yatıştırmamız, ona güveni tanıtmamız vesaire çok önemli. Bunun için eminim pratiklere başladın, bir şeyler yapıyorsun, başlayacaksın. Muhakkak adım atmanı istiyorum. Muhakkak aksiyon al, bir şeyler yap. Hayatını, gününü nasıl geçirdiğine artık çok standartını yükselt. Yani standartın hep yüksek olsun. Ne dinliyorsun, ne duyuyorsun, kimin etrafındasın, hangi konuşmaların içindesin, hangi düşüncelerin içinde dönüyorsun. Hani bunların hep farkında ol, sevgiyle, şefkatle. Kocana karşı eve geldiğinde bir şey olmamış gibi davranman kısa vadede doğru olan şey. Yani onunla bir kavgaya, tartışmaya girmene gerek yok. Sana yaptığı şeyler çok sağlıksız. Yani gerçekten sevgide olan bir insan zaten eşinin, partnerinin yanındadır. Sen işte hatta bütün bunların üstüne bir de hiçbir şey olmamış gibi seni engelleyen arkadaşının doğum gününü kutladığında hani üzülmen, hayal kırıklığı yaşaman, duyguların neyse bunların farkında ol. Bunları yaşamayı hak ediyorsun. Bunlar seni sadece insan yapıyor. Olay senin ne duyguyu hissediyor olman değil. Sorun orada değil. Olay derken yani sorun orada değil. Sorun bu aksiyonları yapan kişi ve kişilerde, seninle bir alakası yok. Burada bir suistimale uğruyorsun. yani bu kadar da mı hani benim yanımda değilsin diye düşünüyorsun, hissediyorsun kocana karşı. Gerçekten öyle hissettiğin için bunu hissediyorsun bu arada. Anladığım kadarıyla kocan zaten senin duygularını görmek isteyen, buna bakmak isteyen biri değil. Onun ne yaşamış olduğunu bilmiyorum hayatında. O yüzden ben sadece senin ne yapabileceğini söyleyebilirim. Gerçekten herkesin hayrına olacak şekilde. Bir kere bu ilişkiye gerçekten cesaretle bakmanı öneriyorum. Sanıyorum çocuğunuz yok. Cesaretle bak. Sen bu ilişkiyi artık bitirmen mi gerekiyor? Devam mı edeceksin? Bunlara sen karar vereceksin. Fakat bir kere şunu söyleyebilirim. Sorun şuydu. Yani narsist eğilim gösteren biriyle aynı evde yaşamak zor değil midir? Tabii ki de çok zor. Aynı çatı altında yaşadığın insan, seni en çok etkileyen insan, yani hiç konuşmasan bile aynı çatı altında uyuyorsan, aynı yatakta ve aynı yatakta uyumana veya aynı odada uyumana bile gerek yok. Yani inan o evin içinde çok görmene bile gerek yok. Yani hani çok büyük bir evde yaşıyorsun diyelim, öyle olmadığını eminim ama hani çok büyük bir evde yaşayıp günde iki kere bile gördüğüm bir insan, sadece orada varlığını bilmek, mutfaktan geçerken falan hani görmek, ki zaten evliliği bu şekilde yaşamak sağlıklı değil, doğru olan şey değil, bunu hak etmiyorsun, dünyadaki tek adam o değil, ama hani bu gerçekten sen ne kadar kendi üzerinde çalışsan da kolay bir şey değil. Narsist yatkınlık gösteren kişi narsist yatkınlığını sana karşı kullanıyorsa, yani narsist yatkınlık gösteren kişi çocukları yetişkin olabilir, çocuklarına daha çok gösteriyordur. Yani daha önceki bölümleri dinledin biliyorum. Biliyorsun narsist yatkınlık gösteren kişi, yani narsist davranış gösteren kişi, narsist kişilik bozukluğu olan kişi fark etmiyor. Kendine hedefler bulur. Yani hedefleri vardır. Onun hedef insanları vardır ve onların üzerinden yapar. Şimdi bana çok yüksek narsist davranış gösteren bir kişi kocasına bile göstermiyor olabilir aynı şekilde. Yani benim annem babam olmasına gerek yok. Eşim, sevgilim falan olmasına gerek yok. Herkesin, yani her narsist davranış gösteren kişinin şeyleri var. Şimdi kime karşı kullanıyor? Şimdi anladığım kadarıyla çocuğunuz yok. Evlisiniz. İşte beraber yaşıyorsunuz yani doğal olarak. Büyük ihtimalle kocan senin üzerinden yapıyor bunu. O yüzden çok büyük ihtimalle. Yani sizin yaşınız çok ilerlemiş olur. Çocuklarınız çok büyüktür. Kocan seni kaybetmekten korkuyordur. Belki senin üzerinde narsist davranış, yani narsist davranış göstermez. Seni kendine rakip görmez. Belki sadece kaybetmemek için sana farklı davranabilir. Fakat çocuklarına yapıyordur. Yani zaten öyle bir durumun içinde, o evliliğin içinde durmak her türlü zor. Yani çocuğuna da yaptığını gördüğün için. Fakat orası çok önemli. Yani narsist yatkınlık gösteren kişi sonuçta insan evladı da olabilir. Orada ne yapacaksın? Şimdi narsist davranış gösteren kişi, narsist yatkınlık gösteren kişi... Bir kere normal, yani narsist kişilik bozukluğunun düzelme şansı yok. Narsist kişilik bozukluğu düzelebilecek bir şey değil. Ben narsist yatkınlık gösteren kişilerin de, yani Orta Doğu'dan geliyoruz. Benim ailem Dersimli. Benim akraba çevremde hiç değişmeyeceğini bildiğim, yani belki en az bir düzine kişi var. Yani hiç değişmeyecek, yani düzinelerce var aslında, düzine değil. Düzinelerce var. Yani hiç değişmeyeceğini biliyorum. Hani o yüzden ben burada bir uzman olarak şey söylemek istemiyorum. İşte narsizm iyileşebilecek bir şey değil. Yani şunu biliyorum. Narsist yatkınlık gösteren bir kişi, yatkınlık gösteren kişi gerçekten iyileşmek istiyorsa gerçekten aksiyon alan kişidir. Yardım alma anlamında. Ama tabii orası da çok değerli. Yani orası da çok kritik. Narsist kişi diyeceğim kısa. Yani kısa olarak narsist kişi dediğimde lütfen bilin ki kişilik bozukluğu olmasına gerek yok. Yani herkese aynı şekilde davranmasına gerek yok. Yatkınlık gösteriyordur. Davranışları vardır. O yüzden ona narsist diyeceğim kısaca. Çünkü çok zor hep aynı şeyi tekrarlamak. Narsist kişi eğer iyileşmek istiyorsa kendisi aksiyonlar alan kişidir bir kere. Gerçekten destek alandır. Çok cesur ve açık olması gerekir. Zaten narsist dediğimizde onun en büyük korkusu kendi karanlığını görmektir. En çok karanlığından korkar ve o korktuğu karanlığı başkasına yaşatır. Kendi karanlığında değersiz hissediyordur. Karşısındaki de değersiz hissettirir kendini. İşte içindeki küçük yaralı oğlan çocuğu kendini yetersiz hissediyordur, hissetmiştir. Karşısındaki de hep kendini yetersiz hissettirir. Neyse yani çok eleştirir. Yani kendi çocukken yaşamış olduğu şey neyse bir kere iki kere yaşamış olması bile yeter. Sen ondan daha büyük travma yaşayıp narsist olmayabilirsin. Bu bir hayatta bir seçim ve yani o başka bir şey. Yani beyinleri başka çalışıyor onların. Bahaneleri değil yani. Yaşadıkları şey onların bahanesi değil. Yani nedeni değil, bahanesi. Hani herkes bir şeyi yaşayıp aynı şekilde tepki vermiyor hayatta. Tam tersine karanlığı yaşayıp daha çok sevgiye giden oluyor. Yani ben bunu hayatımda çok gördüm. Çok zor şeyler yaşayıp müthiş sevgide olan, işte yaşadığı zorluktan dolayı sevgiyi seçen var. Yaşadığı az biraz bir şeyler yaşayıp narsiste giden de var. Bu tamamıyla bir seçim. Seçim derken yani bilinçli olarak yapıyor yaptığı şeyleri. Bütün bölümlerde anlatıyorum zaten. Her zaman avcı ne yaptığını biliyor. O yüzden belli şeyleri yapıyor, belli şeyleri yapmıyor vesaire. Şimdi buraya nereden geldim? Bir onu hatırlayayım önce. Okey, şimdi narsist kişi yardım alıyor diyelim. Umuda kapılıyorsun. Fakat orada şey de çok önemli. Yani orası önemli bir yeri. Narsist kişi, narsist davranış gösteren kişi terapiye gidip psikoloğu, terapisti, psikiyatristi de çok iyi kandırabilir. Gerçeği tümüyle anlatmaz, hikayeyi olduğu gibi anlatmaz. Bunun çok örneğini gördüm. Yani terapistler, psikologlar zaten Türkiye'de daha bilmiyorlar. Yani bu yaşanan şey nedir? İlle çok yüksek dozajlarda olması gerektiğine falan inanıyorlar sanırım, anladığım kadarıyla. Aslında yani insanları en çok tutan şey hep aileden gelen şey ve bu işte narsist yatkınlık gösteren kişi doğru zamanda, doğru şekilde, repetitif olarak ve en önemlisi altyazıyla yapıyor yaptıklarını. Yani altyazıyı anlamak önemli ve orada narsizm olduğunu anlamak çok önemli. İsmini koyduğunda bir şeyin ne olduğunu anladığında özgürlük geliyor. O ismini koyamadığında hep kafa karışıklığı var, hep gel git, öfke, suçluluk, çemberi, hep aynı döngüler. Yani bunu inanın daha terapistler, psikolog, yani ben o yüzden zaten podcast yapmaya karar verdim. Yani aldığım, yani bir şey boyunca, yani decade deniyor İngilizce'de, 10 yıl boyunca ben kendime müthiş yatırım yaptım. Yani müthiş. Yani her türlü terapiye gittim. Her türlü somatik şeylere gittim. Yani her türlü farklı terapiye. Ben kendime adamıştım. Ve çok cesaret ve açık biriyim. Hani yaşadığım her şeyi açıklığıyla hani anlatıp, görüp, yaşayıp, hissedip, bakıp, hani her karanlığa bakmaya cesur biriyim. Fakat bu zaten toplumsal olarak tabu olduğu için çok acı yani. Hani aile denen şey o şekilde yaşanmıyor. Yani kim kimi ezerse şeklinde şu anda. Yani çok toksik, çok şey kötü yani, yapılan şey değil de ona izin verilmesi, istenmesi çok acı bence. Çünkü herkes renk renk, farklı farklı vesaire neyse. Yani birileri bir şeyler yapacak, başkasını kontrol edemeyiz. Fakat bizden buna izin vermemizi isteyen sistem çok toksik. Çok çok çok çok toksik. Yani orası çok kötü zaten. Hani oradan çıkabilmeni zorlaştıran şey orada zaten. O yüzden ben kocanın, yani şu an terapiste gittiğini falan sanmıyorum ama ben yine de bunu söylemek istedim. Yani narsistin iyileşme şansı yok. Ama gerçekten yaptığı şeylerin farkına varan, bunu gören, karşısındakine empati duymaya başlayan kişi orada kendine eğer buna adarsa iyileşme şansı olabilir. Ama o bir adanmışlık istiyor. Zihinsel olarak bir şeyi algılamak değil. Yani çünkü onların yaptığı şey zaten hep beklenmedik anlarda oluyor ve tam doğru noktada, tam doğru dozajda oluyor zaten karşısındaki, işte codependent oluyor zaten kendisine denk gelen. bağımlı olan kişi oluyor. Kendi ailesinden zaten benzer şeyler görmüş olan oluyor. Hikaye farklı oluyor ama duygu aynı oluyor yaşatılan. Ve orada onu zaten tutuyor bir şekilde. Çünkü o bağımlı gelen kişi de zaten sevgiyi, sevginin böyle olduğuna inanıyor. Benim burada amacım o yüzden sana netlik yaratacak şeyler yapmak. Yani ne yapman gerektiğini sen bileceksin Sibel'cim. Yani bu evliliğin içinde o doğru yanıtı sen göreceksin. Ama narsist bir kişiyle yaşayabilmek için gerçekten değişim bir kere görmen gerekiyor. Yani o kişiyi ne kadar sevdiğin önemli, gerçekten doygunluk yaşıyor musun, sana doygunluk veren yanları var mı o ilişkinin? Yani ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız, toksikliği ne kadar? Yani bunlar çok önemli. Bana şahsi olarak sorarsan, ya öyle bir ilişkiyi kesinlikle hak etmiyorsun. Yani sorgusu bile yok ama duygularını hep görerek, sevgiyle, şefkatle kendini o yoldan geçmen önemli. Sadece bir ilişkiyi bitirmek hayatını daha güzel olacak anlamına getirme. Yani sadece orası değil ama tabii ki de İlişki yaşadığın kişinin sağlıklı olmasını hak ediyorsun. İlişki sağlıklı olduğunda şifa oluyor. Yani o ilaç oluyor sana. O ilaca ihtiyaç duyduğun için değil. Sen zaten artık kendini iyileştirme yolunda oluyorsun. Ve zaten o artık kendi değerini farklı görüyorsun. Yani standartların çok yüksek oluyor, çok farklı oluyor. Zaten çekmiyorsun da hani öyle bir narsist bir adam veya kadını. Yani karşına çıksa da ilgini çekmiyor zaten. Hemen anlayabiliyorsun. Yani burada bir şey var. Hemen sonraki yani hemen kafanı çevirip zaten ilgilenmezsin yani bile. O yüzden hani anlatacağın hikayen de olmaz. Çünkü sende öyle bir çekim yaratmıyor. Yani karşımıza çıkıp bizde gerçekten çekim yaratan insanlar... Yaralı halimizdeysek hala genelde zaten o çözmemiş olduğumuz anne baba yarasıyla ilgili, abla abi kardeş yarasıyla ilgili, önce o sonra da akrabalar, orayla ilgili bir şeylere tam denk gelecek, tam o oraya yaraya dokunacak kişi oluyor. Şunu söylemek istiyorum, narsist yatkınlık gösteren bir ebeveynle büyüdüysen eğer, sevgiyi şöyle tanıyor insan, yani narsist davranış gösteren bir ebeveynin olduysa herhangi bir konuda, herhangi bir dozajda fark etmiyor. Zorbalık görmek tanıdık oluyor bir kere. Zorbalık görmek tanıdık oluyor. O yüzden okulda gördüğün zorbalık da normal geliyor sana. Ben okulda gördüğüm Türkiye'nin en iyi lisesine gittim. Yani ortaokul lise. Orada gördüğüm zorbalık bana normal geliyordu. Yani canım çok yanıyordu ama... Bunun ne kadar anormal olduğunu görebilmem için benim ailede zorbalık yaşamıyor olmam lazım. Bana çok farklı bir duygu yaşatmalı. Hikaye bakın çok farklıdır. Yani okulda sana zorbalık gösteren kişi aynı şekilde annem belki seninle konuşmuyor. Baban seninle öyle konuşmuyor belki. Hani burada konumuzda anne var. Sibel'in hikayesinde. Orada annen sana aynı lafı söylemiyor, aynı şekilde davranmıyor. Yani orası zaten çok şey yanılsama yaratıyor ama orası önemli değil çünkü. Önemli olan senin ne hissettiğin, ne duygun, içeride ne mücadelede olduğun. Sana yaşatılan duygu, o zorbalığın sende yarattığı işte değersizlik, yetersizlik, bende bir sorun var, bende bir eksik var, neyse. Yani zaten sana çok şey geldiği için tanıdık. Öyle bir behavior, öyle bir davranışa maruz kalmak... Sana tanıdık olduğu için duruyorsun. Sana çok farklı gelse, yani çok sağlıklı bir ailede büyüsen, bu çok yani çocukların okullarda yaşadığı şeyler, yani okul bence çok toksik bir yer. Çünkü öğretmenler, ben Türkiye'nin en iyi okuluna gittim ve bunu söylüyorum. En iyi ortaokul lisesine gittim. Ve öğretmenlerin ne kadar toksik, onların da ne kadar zorba, ne kadar sağlıksız, çocukların etrafından uzaklaştırılması gereken, kesinlikle öğretmen olmaması gereken insanlar olduğunu 20'li yaşlarımın sonlarında filan öğrendim. Yani o kadar öfkelenmiştim ki gidip işte şu hocama, bu öğretmenime böyle mektup yazayım filan istemiştim. Yani o sırada yüz yüze çıkacak şeyde, güçte değildim. Daha yeni kendimi tanımaya başlamıştım. 29 yaşında sanırım benim böyle bir kırılmam oldu. 30 yaşında bir değişim yaşamaya başladım. Ama tabii yani şu an bahsettiğim hiçbir şeyi daha hiç ucundan yakından tanımıyordum. Ki o kadar ilgili olmama rağmen yani bu konuda o yüzden bu podcast'i yapıyorum. Yani bunlar böyle yok. Yok yani. Hani Türkiye'de yok. Yani karşılığı yok. Şu an anlattığım şeyler yoklar. O yüzden yani bu bir tane episod bile gerçekten ihtiyacı olan birine gitse ne kadar fark yaratacağını biliyorum. Çünkü ben duysaydım yani o işte 30 yaşında, 31, 32, 33, 34 yani herhangi bir 30'lu yaşlarımda duysaydım 20'li yaşlarımda daha hazır değildim sanırım. Yani kendi hikayem de öyle. Ama hazır olan gençler şu an var biliyorum 20'li yaşlarında olup. Müthiş hem de yani. Hayatımı inanılmaz değiştirirdim hızlı bir şekilde. Yani hiç etrafıma bakmadan, tanımadan, duymadan, görmeden, dinlemeden giderdim yani. O yolda hızlıca gitmeye başlardım ve izin vermezdim. O yüzden yani okul zaten ben yani eğitimle ilgili benim düşüncelerim çok biraz alternatif kalabilir. o yüzden yani çok inandığım bir şey değil yani. Hayat güzel bir hayat yaşamak için çok önemli bir konu değil yani aslında. Çok daha farklı önemli şeyler var, onları atlıyoruz. Gereksiz şeylere, detaylara önem verip çocuk yetiştirirken çok daha önemli konular var. Onlar yapılmadığında eğitim tek başına çok saçma bir detay olarak kalıyor. Ve hatta işte sağlıksız bir aile içinde olduğunda zorbalık gördüğün öğretmen, öğrenci tarafından çok sağlıksız yani. Çünkü onların gelip de şeyi yok. Yani bunu teftiş eden yok. Ve bunu nasıl göremiyor öğretmenler? Bunu ben anlayamıyorum yani. Hani yetişkinlerin birbirine ne yaptığını görebiliyorsun. Nasıl çocuklarınkini görmezsin? Bu gerçekten kendi başına bir suistimal konusu bence. Şimdi sen narsist bir ebeveyn tarafından yetiştirildiğinde narsist yatkınlık gösteriyorsa yani burada bu arada Sibel'in verdiği örnekler arkadaşlar çok basit gibi gözüken örnekler. O yüzden Sibel gitse bir aile akrabasına anlatsa bunu narsist yatkınlık olarak görmez. Çünkü bana Sibel'in verdiği örneğin sadece bir detay olduğunu biliyorum bana anlattığı hikayede. Çünkü bir insanın yaptığı bir hareket başka şeyleri zaten anlatır. İnsan tanımak da böyle değil midir? Sizi anlattığı bir şeyin içinde zaten görüyorsunuz. O diğer olayları ille böyle görüp şahitlik etmenize gerek yok. Anlatır zaten. Bir insanın vicdanını görüyorsunuz çünkü. Sibel'in nasıl yemek yediğiyle ilgili bile annesinin konuşma tarzı ve Sibel sonra sen diyorsun işte bunu kafaya takıp yani üzülüyorsun bu konu hakkında. Sonra gayet de normal yani üzülmen. Yani korkunç bir şey gerçekten. Hani bunu yaşadığın için üzgünüm. Çok zor bir şey. Yani zorlanmanın normal olduğunu bil. İnsan yapıyor yani bu sadece seni. Sonra bu sefer sanırım önem verdiğim insanlar gibi kullanmıştın. Tam tabirini doğru şey hatırlamıyor olabilirim. Kusura bakma. Fakat orada şey demiştin. Tekrar mesajı şimdi girip okumak istemiyorum. Bölmemek için. Diyorsun ki ben bu sefer hani belki önem verdiğim insanların karşısında ya da yeni tanıdığım demiştin. Daha da çok böyle işte şapırtat atarak bilmem ne falan. Annen seni konudan hangi konuda eleştirip yargıladıysa bunu daha abartılı yaptığımı fark ettim diyorsun. Bu böyle biraz işte tepki gibi. Yani yani iki tane şey var. Bir tanesi seni bir insan yani ebeveyn hangi konuda eleştirip yargılıyorsa sen zaten o değerde olduğuna o kadar seni inandırıyor ki yani senin yaptığın bir hatayı görüyor diyelim. Hata olmak zorunda değil bu arada yemek yediğin şey. Herhangi bir konuda. Orada bir şeyi görüyor bir eksiği. Ki bunu olması. Bu yani bu seni insan yapan şey. Her şeyi böyle mükemmel yapmana gerek yok yani. Aa tamam hayatı anladın. Bundan sonra yolun açık. Mükemmel her şey kolaylıkla olacak. Sen mükemmelsin. Böyle bir şey değil yani. İnsan yaşamı öyle bir şey değil. Başarıya giden yol öyle bir şey değil. Yani düşüyorsun yine kalkıyorsun ama daha hızlı kalkman lazım. Yani o inanç olması lazım içinde. Ama yaptığın işte küçük bir şeyi görüp onu sana öyle bir şekilde söyler ki söyleme şeklidir zaten narsist yapan. Yani bir empatisi yüksek olan insanla konuşman başkadır. Başkadır yani. Senin kalbini kırsa da onu tamiri başkadır. Başkadır. O kalmaz. O yakınlaştırır. Yani bir podcast'te soru olarak sormaya anladın mı neden olmaz? Yani örnek olarak söylüyorum. Hani o yüzden de sen Mesela ona inandığın için o değerdeyim, ben böyleyim. O kadar seni yaralayıcı bir şekilde söylüyor ki, o kadar yalnız hissettirecek, aşağılık hissettirecek, utanç hissettirecek. Başka başka sen ekle, sen biliyorsun. O öyle bir durumda, benzer bir durumda olduğunda, işte seni korkutuyor yani, başkalarının önünde de böyle yiyorsun filan. Sen öyle bir durumda olduğunda bunu abartılı yapmaya başlıyorsun istemsiz olarak. Çünkü sana yanlış bir bilgi öğretilmiş. Yanlış bir inanç kalıbı. Sen hiçbir konuda mükemmel olmak zorunda değilsin. Bazı şeyleri başkalarından daha farklı yapabilirsin. Daha öğrenmemiş olabilirsin. Başka nedenleri olabilir. Yani hep sevgi ve empati ve şefkatle yaklaşabilmek çok önemli. O açıklıkla. Sen o yüzden annesin. Yani anne baba olmakla ilgili bir bölüm yapsam sanırım çok alternatif olacak. Çünkü yani benim ebeveynlik konusuyla ilgili düşüncelerim çok gerçekten çok alternatif kalıyor. Ben anne baba olmanın, yani o çocuk sana bir hediye. İşte o yüzden çocuklar daha küçükken, kız çocukları evlenmeli, çocuk yapmalı ve o zaman işte bütün olacak şeyi. Böyle bir yanlış kalıp, yanlış şekilde, yani yaralı bir taraftan. Yani sen şu an eksiksin, evlendiğinde ve çocuk yaptığında tam olacaksın fikriyle hareket ettiği için çocuk zaten hep yanlış kararlar veriyor. Yani işte aşk olmadan güveni seçiyor, ekonomik bir anlaşma gibi yapıyor aslında, statü sembolü olarak, yani toplum içine rahat etmek için aslında yapıyor. Hani ben bir şey olduğuma hissedebilmek için, yani bunların sonucunun hiçbirinde bir doygunluk yaşamıyor aslında uzun uzadıya. Ama işte çocuk yapmada böyle enteresan bir şey oluyor. Yani evli insanlar çocuk yapmadığında yaşadıkları toplumsal baskı, hele ki Türkiye'de, ben gerçekten müthiş bir böyle saygıyla bakıyorum. Yani evlenip uzun süre çocuk yapmayan insanlara. Çünkü evlenirsin, 10 kere evlenirsin ama çocuk yapmak çok büyük bir sorumluluk. İnsan olmak öyle kolay bir şey değil. Kendi yaralarını daha görmeden, kendi anne babanla ilgili şeylere bakmadan, gerçekten cesaretle değişimler yaratamadan, o toksikliğin içinde sadece durup her şeye he deyip kafanı, işte boynunu eğip hareket ettikçe senin çocuğuna gerçekten iyi bir örnek olma şansın yok. Onun ihtiyacı olan şeylerde tolere etmene şansın yok yani. Ve anlattığın hikayede zaten hani öyle bir seviye olmadığını biliyorum yani. Hangi yılda doğduğunu bilmiyorum ama yani yaklaşık olarak tahmin edince zaten annenin öyle bir çocukluk yaşadığını düşünmüyorum. Fakat işte ne kadar ne kadar acı yani. Çünkü anne babayı teftiş eden yok eve gelip gerçekten ne yaptığına her an. O her an çok önemli. Yani o küçük anlar önemli. Küçük şeyler büyük şeyler çünkü. Yani illa anne babanın fiziksel olarak dayak atıp işkence yapmasına gerek yok yani. O işkenceler çok farklı olabiliyor. Ve işte en kötüsü mübah kabul etmemiz. Çok acı. Yani orası bence, yani olan değil, olana boyun eğmemiz istenmesi çok acı verici. O yüzden bu narsist ebeveynle büyümüş olan bir insan, yani yetişkin olduğunda eğer kendi üzerinde çalışmadıysa, farkındalık yaşamıyorsa, ismini koymadıysa ailesiyle ilgili olan şeyleri farkına varıp, hı tamam, bana bunu yapmış bu kişi, bunu hissetmişim, o yaptığı davranış sevginin olmadığı yerde. Hani burada bir narsist yatkınlık vardı. Bu benim hak ettiğim bir şey değildi ve beni en çok yaralayacak şeydi o an. Ve bende etkisi çok büyüktü ve bunun farkındaydı aslında, bir şekilde farkındaydı yaparken. Bu isimleri koymadıkça işte zorbalık görmek tanıdıktır. O yüzden yetişkin hayatında sen eşinden, kocandan, karından, yakın arkadaşından zorbalık gördüğünde hikaye olur. Yani beklersin orada. Hikaye olacak kadar beklersin. Hani işte ne bileyim 2-3 hafta, 4 hafta date ettiğin bir adam değildir yani o. Onu anlatmazsın kimseye, hani çok büyük bir şey yaşamadıysan. Unuttuğun bir hikaye olur veya öyle bir arkadaşlık çıkar gider hayatından. bir yani kocan olarak, böyle kalıcı olarak, yıllarca arkadaşın olarak, iş hayatındaki patronun olarak olmaz. Yani ya da işte kendini gerçekleştirmemek olarak manifeste etmez. Sevmediğin işte yıllarca çalışıp ya da yıllarca bir şey yapmayıp ya da neyse yani hikaye oraya gitmez. Yalnız hissetmek tanıdıktır. O yüzden kocanla yaşadığın ilişkide yalnız hissediyorsun. Tanıdık çünkü bu. Yani o yüzden o insan aslında senin hayatına gelirken bir hediye olarak geliyor. Ama benim bunu sana söyleyebilmem için senin hayatını çok daha sağlıklı bir yere getirmiş olman lazım. Çünkü işte örnek verdiğin arkadaşında hani öyle bir şey sezdim ama hatalı olabilirim. Ama orada bir toksiklik sezdim. Hani işte sen bu kişiyi seçtin, senin şeyin sorumluluğun falan değil. Yani sen hayatının sorumluluğunu alıp doğru olan şeyleri yapmak şu an senin önemli olan görevin. O insana boyun eğmek ve de o toksikliğin içinde ne olduğunu anlama çabasında olmak değil. Sen beyni narsist çalışan bir insanı anlayamazsın ki. Yani hep şok yaşarsın. Hep bunu nasıl yapabildi dersin. Hani bunu benim ona yapabilme ihtimalim olamaz. Yani çok daha zor bir durumda bile olsam olamaz. Ya da yapsam muhakkak tamire giderim. Yani narsistin çünkü şeyi aslında yapıp yaptığıyla kalmasıdır. Yani en zoru budur. Tamir olmadığı zaman çok zor ilişkilerde. Yoksa herkes herkesin kalbini kırabilir. Herkes herkese hata yapacak. Hepimiz birbirimizin kalbini kıracağız, hata yapacağız. Ama ne kadar açığız işte onu görmeye. Orası en önemlisi. Çünkü ilişki yapan o. O yüzden bunları sana söylemek istiyorum. Kocanla ilgili olan ilişkide de bakmak için yani bu insana... Sen ailenle ilgili olan konulara baktığında kocanla ilgili de olan yapman gereken şeyleri belki anlayabilirsin veya önce kocanla ilgili olan doğru şeyleri yapıp sonra aileye bakabilirsin. Ama aileye bakmak çok önemli. Yani durumun ne durum, hangi durumdaysan, yani bazen o evden hemen ayrılman gerekiyordur. Hani birçok dinleyici olduğu için söylüyorum. Yani hemen çıkman lazım oradan. Yani fiziksel olarak belki tehlikeli değilsin fakat mental olarak çok toksik bir şeyin içindesin ve hani kendi dünyacığınızı yaratmışsınız orada. Adam seni hani yüksek dozda suistimal ediyor. Değersiz, yetersiz, yani yüksek dozda hemen çıkman lazım. Yani soru bile olamaz. Yani orada onu yaşamaktansa hani dışarıda yolunu bulman her zaman daha iyi olacak. Çünkü sen kendini seçeceksin. Çünkü en büyük öfke senin kendini seçmemen oluyor. Her şeyin sonunda insan aslında kendine öfkeleniyor. Yani o adama öfkeleniyorsun ama aslında sen kendine öfkelisin orada durmaya devam ettiğin için. Yine böyle narsist yatkınlık gösteren ebeveynle büyüdüysen, duygularında yalnız hissetmek, suistimal edilmek, zorlandığın duygular yaşadığında kanıtlama isteğinde olmak, bunun görünmemesi, görünmek istenmemesi, rapor etme isteği, yani şunu yaptı, bunu yaptı, böyle oldu, hani bu kadar rapor etme ihtiyacını hissetmen, çünkü yine işte karşındakinin duygunu görmemesi, geçerli kılmaması, valide etmemesi, konfirme etmemesinden dolayı öfkelenmek bunun üzerine, bunların hepsi çok tanıdıktır. Sınırının aşılması, aşan kişinin hep bir bahanesinin olması. Çok önemli. Yani annen sana, seninle öyle konuşurken senin sınırını aşıyor. 2 yaşındaki bir çocuk da bir birey. Sen 2 yaşından bahsetmiyordun, biliyorum. Bu örneği o yüzden veriyorum. 2 yaşındaki çocuk da bir birey. Onun sınırlarına saygı duymak senin görevin. Herkesin sınırı kutsal. Sevgi bu. Sevgi bu. Sınırının aşılması, aşan kişinin hep bir bahanesinin olması çok tanıdık. Yaptığın her şeyin değerlendirilmesi çok tanıdık Sibel. Yaptığın her şeyin değerlendirilmesi. Yani detayını vermeyeceğim kendi hayatımla ilgili de. Yani böyle bir anne, benim annem böyle değil bu arada. Anne olacak biri var yani hayatımda ve hani ağlayasım geliyor düşündüğümde. Yani çünkü o çocuğun her şeyini değerlendirecek, biliyorum. Bu arada her şey pozitif, yani pozitif değerlendirme de çok toksik. Ne güzel oturdun, ne güzel kalktın, ne güzel nefes aldın, ne güzel baktın, ne güzel oynadın, ne güzel koydun. her hareketin değerlendirildiğinde sen kendine koşulsuz sevgi hissedemezsin. Bu işte koşullu bir sevgi oluyor. Sürekli kendine böyle bakmak. Ben ne yapıyorum? Nasılım? Düzgün müyüm? Doğru muyum? Ne yaptım? Hep puan verilmesi. Sonra işte annenin eteğinin arkasına saklanan çocuk böyle oluyor. O çocuk utangaç olduğu için falan öyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden her yaptığının değerlendirilmesi, yani kocan, karın seni değerlendiriyorsa yaptığın şeylerde, kendi hayatın hakkında, hareketlerin hakkında anneye ve babaya bak lütfen. Kendi annene babana bak. Ah, bu konu beni gerçekten çok üzüyor. Yani pozitif sürekli değerlendirmek de işte çocuğu bağımlı yapıyor. Ve sonra o annenin o değerlendirilmesine bağımlı oluyor çocuk. Hani iyi bir şey söyledi mi? Ne dedi? Annenin bir kaşını kaldırması, bir kafasını çevirmesi, o çocukta işte hayal kırıklığı ve yetersizlik ve değersizlik duygusu. Çünkü o kaynaktan artık o şey gelmiyor. Çocuk da bilmediği için, hani bu şey sağlıklı mı değil mi, ne yapıyor bu insan, sevginin o olduğunu sanıyor. İlle böyle olmak zorunda değil işte. Ben böyle bir örneği verdim çünkü çok gizli bir örnek ve neyse, ben kendi hayatım hakkında, yani böyle tanıdığım insanlarla ilgili hani çok fazla şey yapamıyorum çünkü sonuçta hani insan, yani tanıdığım insanlar da dinliyor bu podcast'i. Hani tanıdığım insanlar dinlemediğini bilsem daha da detaylı anlatırım kendi yaşadığım olayların içinde, ama genelde örnekleri vermeye çalışıyorum. Yani bir anne çocuğa sürekli gereksiz bir aferin, ay ne güzel yaptın, ay şunu yaptın, o da çok sağlıksız. Ve tabii ki de burada Sibel'cim senin söylediğin her şeyine müdahale edilmesi, her şeyine karışılması, bu sürekli bir değerlendirme. Yani değerlendirme negatif veya pozitif, ikisi de sağlıksız. Çünkü işte koşulsuz sevgine, yani koşulsuzdur, sen bir şey iyi yaptığın için veya kötü yaptığın için değil, koşulsuzdur o. Bu işte annenin babanın hissetmesi gereken şey değil mi? Yani karını kocanı bırak, önce annenin babanın hissetmesi gereken şey koşulsuz sevgi. Orada tanıyorsun koşulsuz sevgiyi. Ama işte senin bunların hepsini değiştirme şansın var. Yani bu senin böyle yazgın falan değil lütfen. Hani ben bunları böyle anlatırken olayın vahimliğine tonlama yapıyorum, özellikle görmemezlikten gelme diye. Hani oradan geliyor sorun. Sen şimdi orayla ilgili doğru sınırlar çizmeye başladığında ailenle ilgili, hani başka her şey değişecek. Ama tabii ki de kocanla ilgili, o senin aynı evde yaşadığın insan, sen ne yapman gerektiğine karar vereceksin. Orası, orada zorlanıyor olman seni zayıf falan yapmıyor. Yani bu en zor şey. Çünkü senin, ben bu podcast'te hep anlattığım şey, kendi enerjine gelmen çok önemli. Kendi enerjinde olup zaten hayatında atılım, bir nokta, bir üste, bir üste daha, yani o kendini koruma, o negatif, toksik şeylerden koruman ve kendi enerjinde olman. Çünkü senin saf kendi içindeki enerji seni zaten o şeye götürecek, yöntemleri, yolları bulacak. Yani hep yolunu bulduracak sana. Hep bir çözüm bulduracak, adım attıracak, aksiyon aldıracak, doğru şeyleri yaptıracak. O orada var yani, o kaynağın senin sonsuz. Ama işte kendini koruyup orayı daha tanıdık hale getirmen gerekiyor. Yani her gün tanıdığın duygular ne? Her gün tanıdık ev duygun ne? Hani ev duygun derken, senin bir ev duygun var. Genelde hangi duygulardasın ortalama? Onların çok yükseliyor olması lazım senin hayatında yükseklere çıkman için. Fakat o işte aslında en önemlisi kendi enerjinde olduğunda değişiyor. O yüzden işte bazı insanlardan uzaklaşmayı isteği duymuşsun. Yani uzaklaşınca, az zaman geçirince az maruz kalıyorsun. O kritik noktalarda hani orası çok değerli. Yani o kritik anlarda, hayatını değiştirme anlarında, insanların hikayelerini dinlediğinde aslında oraları hep daha yalnız geçen zamanlar. Çünkü orada kendi enerjinde olman gerekiyor ve temiz enerjide olan insanlarla görüşmen gerekiyor. O an kimseyi tanımıyor olabilirsin o şekilde. Önemli değil, sen yoluna başla. Kendi enerjinde ol. Enerjini hep, o enerjiyi böyle fark edeceksin zaten. Çünkü senin aslında doğal enerjin o değil. O yaşadığın şeyler değiller. Evet, yani belki de en kötüsü işte tüm bu yapılanların yapılıp bırakılması öyle. Hani tamir olmaması, hiç bakmak isteği olmaması, anlatsan zaten nasıl bir tepki alacağın, anlatmaya çalışma, annene anlatmaya çalışma, çok şey tepkiler gelir, seni daha da kıracak tepkiler gelir. Anlayış gösteriyormuş gibi yapıp bile seni çok yetersiz ve canını yakacak. Yani onlar işte çok kritik, böyle çok minik hafif hareketler, bir ses tonu, bir bakış. Yani bunu ne demek istediğimi anlıyorsun eminim tanıdığın için. Onu yapma. Orada senin çözümün yok. Orada zaten işte o potansiyelden artık vazgeçmeye başlıyorsun. Yani orası artık senin özgürleşmeye başladığın, çıktığın, yükseldiğin anı gösteriyor. Kolay değil ama kolay şeyleri yapıp da güzel bir hayatı bekleyemeyiz. Biz kolay bir hayat için zor şeyleri yapacağız ki kolay olsun hayatımız, konforlu bir hayat olsun, doygunluk veren bir hayat olsun, kendi yarattığın hayat olsun, senin seçtiğin hayat olsun, mutluluk veren bir hayat olsun, bereket, bolluk dolu her anlamda yani aşk, para, zevk, doygunluk, neşe, oyun, eğlence, kahkaha, sağlık, rahatlık, özgürlük, yaratım, başkalarına katkı, başkalarına servis verebilme, yaratma ve verebilme. Yani hem yaratabilmek hem de verebilmek. Bunlar için işte yani çok önemli. Geldiğimiz yerle ilgili şeyleri anlamamız, çözmemiz çok önemli. İşte evren gör diye işte daha zorunu getiriyor, daha zorunu getiriyor, daha zorluyor, daha zorluyor. Hani artık görecek misin? Kendini seçecek misin? Sevgiyi seçecek misin? Bunun sevgiyle hiçbir alakası olmadığını fark edecek misin? Kim ne derse desin, sen hakikati seçecek misin? Hep bunun için oluyor. Orada kalman, yok kendini suçlaman, kendinde bir sorumluluk hissetmen için. Ya yani bunların hepsi çöp. Böyle al, bırak. Kime aitse ona gitsin. Seninle hiçbir alakası yok. Yani duygusal doygunluk için standardı çok düşük oluyor insanın eğer narsist ebeveyni varsa. O doygunluk, duygusal doygunlukla ilgili şey o standartlar düşük olduğunda zaten hani kocanın, karısının, karının böyle şeyler yapmasına bir şekilde okey oluyorsun. Yani sen çok duygusal olarak doygunluk yaşadığın bir ailede büyümüş olsan hani öyle örnek vereyim. Zaten böyle bir kocayla yani ilişki yaşamazsın. Yaşasan bir ay yaşarsın belki. Böyle işte çok genç bir yaştayken sonra ilgini çekmez. Dersin ya sevgi bu değil. Ben daha farklı bir şey istiyorum hayatımda. İlgini çekmez. Yani öyle söyleyeyim sana. Hani evlenmeyi falan bırak. Hani çekmez yani zaten seni ilgi alanına girmez. Yani canın da yanmaz çok. Çünkü izin vermezsin uzun süre bir şey olmasına. Hani o an 2 dakika öfkelenirsin belki ama hani elinin böyle kenarıyla hafifçe itip gayet şefkatle ama hani aldırmazsın yani adama. Sen yoluna devam edersin. Hani o şeyde olmadığını bilirsin o değerde. Daha güzel şeyler olduğunun mümkünatını çünkü görmüşsün, yaşamışsın, deneyimlemişsin. Vücudun tanıyor olur. Ama vücudun insanı tanımayınca sevgi sanıyorsun işte o eksik olan yerleri. Hep bir bahane bulmakta çok iyi oluyorsun. Eminim bunları bahsettiğim bölümleri de dinliyorsundur. Onlar zaten sana çok iyi gelecektir. Herkese çünkü iyi geliyor. Yani herkese dokunuyor. Ve hani empatin eğer yüksekse o da senin savunma mekanizman. Bundan önceki bölümde anlattığım gibi o empatiyi yükseltmen gerekiyor. Karşının etrafında insanlar ne hissediyor? Aman nasıl davranayım? Şöyle mi davranayım? Böyle mi davranayım? Hani kocanla ilgili de zaten böyle davranmış olabilirsin. Hikayeyi bilmiyorum. Ama hani sen konfor yaratmış olabilirsin ilişki içinde. Hani aman işte şey şöyle davranayım böyle davranayım. Aman bugün sinirli, aman bugün öfkeli, aman bugün işte kendini değersiz hissediyor. Aman işte şu konuda çok stresli, öfkeli vesaire falan filan gibi. Konuyu bilmiyorum. Sen kendi şeyini eminim burada biliyorsun. Yani çok çünkü kısa bir mesajda bu kadarını anlayabiliyorum. Belki bir gün teknolojinin o kadarını yapabildiğimde sistemimde hani bir şey telefon görüşmesi gibi alabileceğim yani daha uzun da bilgi alabilirim ama zaten şu anda böyle şey de oluyor yani özelinde sende kalıyor kim olduğun da belli değil sesin de duyulmuyor vesaire ben senin sorunu yanıtlamış oluyorum elimden geldiğince yani ben 2 bölümü üzerinden geçip uygulayabileceğin şeyleri tekrar üzerinden geçeceksem hızlı bir şekilde ilk bölümde zaten detaylı anlatmıştım. Etrafında tuttuğun kişiler şu anda çok önemli Sibel. Kimlerle görüşüyorsun, kimlerle özelini paylaşıyorsun, kimlerle zamanını paylaştığın dahil çok önemli. Hep iyi insanlar olsun etrafınızda, hep sizi anlayan, şefkat gösteren, sizin dediğinize güvenen, sizin duygunuzu konfirme eden, geçerli kılan insanlar, şefkatli insanlar olsun. Onlar yoksa da bir süreliğine yani İnsanlarla görüşmeyebilirsin hani öyle yakın arkadaşın olmaz o sırada ama sonra inan ki olacak. Çünkü o yokluğun içinde ay arkadaşım yok işte yok işte hani daha çok sosyal olmalıyım falan. O korkularla insan çok toksik bir yerde oluyor. Aslında biraz adım atsan evren, yani sen bir adım atıyorsun, evren 10 adım atıyor sana. Hani o kadar şey işliyor sistem. Ama sen o adımı atacaksın. Yani Tony Robbins söyler hep bunu, hani gemileri yakacaksın. Yani o adayı istiyorsan sen gemilerini yakmadan, iki tane arkada güvence olsun diye bırakıp o adayı fethedemezsin. Yani böyle bir imkan yok. Gerçekten doygunluk yaşadığın bir hayattan bahsediyorum. Ortalama bir şeyden bahsetmiyorum. Ortalama olan bir şey genelde çünkü çok acılı oluyor. Yani böyle ortalama diye bir şey yok çünkü. Nasılsın diyorsun, iyiyim diyor. İşte how are you, fine. Yani hiç sevmediğim bir cevap. Ben de öyle söylüyorum. Ama onun yerine hani başka şeyler, hani daha şey olmalı yani. İnsan çünkü bir sürü duygu yaşıyor. Renk renk duygular yaşıyor bir günün içinde bile yani. Hani çok sevdiğim bir yazar söylüyor yani. Fine diyorsan, hani iyiyim diyorsan ölüsün demektir yani. Ölü olman lazım, hani iyiyim. Yani böyle bir şey yok. Öyle ortalama bir şey yok. O ortalama yaşayanlar genelde inkarda olan ve içeride gerçekten çok acı çeken, hayatlarını kendilerini gerçekleştirmeyen olanlar. Öyle bir şey yok yani. İyiyim diye bir şey yok. Bir sürü duygudan geçiyor insan. Bizim amacımız senin işte o geçtiğin yelpazedeki aşağı düşüşleri çok daha, o dozajı hep daha yukarı çıkarmak ve orada kaldığın zamanı çok kısaltmak. Yani insanız, her türlü duyguyu her gün hissedeceğiz. Her duygu herkes için, her duygu insan için. Bizim hissetmemiz için, ama işte oralardan çıkabilmek, zihinde takılmamak, çünkü artık aksiyon almak önemli. Kendi hayatını sen yaratıyor olman önemli. Yaratılabilecek imkanlar sonsuz. Sonsuz. Yani bir sınırı yok. O sınır zihinde var. Öyle bir sınır yok. Her şey olabiliyor. İşte o olunca hikayeyi anlatıyorsun, oldu diye. Ama baştan onu tahmin etme şansın olmuyor senin. Senin yapman gereken tek şey yoluna adanmışlıkla ilerlemen. Destek almak, tek başına yapacağın şeyler değil bunlar. Muhakkak destek al, ama böyle inandığın, güvendiğin, sana iyi gelen seçici ol. Standartların hep yüksek olsun artık kendinle ilgili. Kocanla ilgili yapman gereken şeyleri sen bileceksin. Onunla yüzleşip kendini merkezinde ifade edip kavga etmeden, onu suçlamadan, onu yargılamadan sadece kendi duygularına odaklanıp kendini ifade edebilirsin. Dediğim gibi onu suçlamadan, yargılamadan, onun kişiliğiyle şey yapmadan, uçlara çekmeden, hep gibi kelimeler kullanmadan kendi duygunu odaklanıp ifade edebilirsin. Ve onun bunun karşılığında ne yaptığına baktığında o sana bir yanıt verecektir. Ama işte şey, yani o ilişkinin içinde ne olmuş olduğunu bilmiyorum. Hani sen gerçekten merkezinde kalıp ifade etmek için hani bir şeyler yaptın mı, hiç yapmadın mı? Orayı bilmiyoruz. Çünkü her ilişki bir emek istiyor. Ama anlattığın hikayenin içindeki örnekler çok intuitif, içgüdüsel olarak bana, yani bu çok genele konuştuğum için bu örnekleri bilerek veriyorum. Hani bana şey, toksik bir şey olduğunu gösteriyor. Orada sen yine yapman gereken bir şey varsa yap, emin ol ve sonra yoluna o şekilde devam et. Eğer aynı ilişki içinde kalacaksan karşındaki kişinin gerçekten bir şeye kendini adadığını görmen gerekiyor. Kendisini iyileştirmek için sorumluluk aldığı, hareketlerinin sorumluluğunu aldığı bir adam görmen gerekiyor. Mükemmel olmasına gerek yok. Hep seni iyi hissettirmesine falan hiç gerek yok. Ama gerçekten hareketlerinin sorumluluğunu almış bir adam görmen gerekiyor karşında ve adaması gerekiyor kendisini iyileştirmeye, kendini. Seni sevdiği için bir kere, yani aslında kendini sevdiği için yapmalı, ama hani başlangıç olarak bu bile olur yani, bu da bir motivasyon oluyor. Sibel'cim, sorun için çok teşekkür ederim. Umarım bu iki bölüm sana eminim bir sürü şey kattı. Toplamda 2 saat kadar bölümler oldu galiba. Sana sevgimi gönderiyorum, empatimi gönderiyorum. Eminim hayatında büyük değişimler yaratacaksın ve hepimize ilham olacaksın. En parlak halini görme dileğiyle sevgili dinleyicilerim, sizin de en parlak halinizi görme dileğiyle burada bu bölümü kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere, sizi seviyorum. Güzel dinleyicim, bu bölümden bir şeyler aldıysan, sana iyi geldiyse bilmeyi çok isterim. Bunun sana daha iyi bölümler yaratmam için bana da çok faydası olur. Eğer bu podcast sana bir şekilde iyi geliyorsa lütfen şimdi sevdiğin birkaç kişiyle paylaş. Belki onların içinde senin hiç haberin olmayan güzel bir şeylere denk gelmesine vesile olursun. Güzel kalplilerle paylaş. Ve şu anda bu podcast'in ekran görüntüsünü alıp Instagram'da Ruken'le şimdi anladım, yani İngilizce karakterler olarak Ruken'le şimdi anladım'ı etiketleyip paylaşırsan çok mutlu olurum. Üzerine de sana ne de iyi geldi, hangi notu beğendin onu paylaşırsan çok sevinirim. Ya da bana her zaman DM atabilirsin. Amacım hep daha fayda sağlayacağım bölümlerle sana ulaşmak. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kal. En parlak halini görmek dileğiyle.